Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 13 Nisan 2023 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yine sıcak bir gündem var dünyada. Öyle söyleyeyim tabii, Ukrayna çatışması bunların odağında yer alıyor. Pentagon sızıntıları Amerika'da ve uluslararası kamuoyunda en çok bunlar tartışılıyor. En başta Ukrayna'nın karşı saldırısını ertelettiği haberleri yansımıştı. Şimdi yine Amerikan medyasında kayıpların yanı sıra açılan soruşturmada enteresan bir biçimde bir üstten çıktığı, bir askeri üste çalışan, daha çok bu gençlerin kullandığı diyeyim oyun grupları, Minecraft dünya haritası adlı bir sunucudan çıktığı izini sürüyorlar. Kod ismini de vermişler. Böyle enteresan istihbarat hikayeleri var. Tabii bu arada NATO özel kuvvetlerinin de çatışmada yer aldıkları bu belgelerle Batı medyasında yer alıyor. Ki bunda da çok bilmedik bir şey doğrusu yok. Amerikalı Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh'un yeni haberi var. Zelenski ve üst düzey Ukrayna yönetiminin Amerika'nın verdiği paraları zimmetlerine geçirdiği yolunda. Yine Amerikalı istihbarat kaynakları, sağlam kaynakları var Seymour Hersh'un. Onlara dayandırıyor. Sağdan notlar var tabii, size aktaracağım. Ama bunun ötesinde tabii ekonomiyle ilgili notlar var. Özellikle Amerika'dan olmak üzere. Amerika'da çünkü Fed tutanakları yayınlanmış durumda. Trump'la ilgili açıklamalar var. Trump'ın daha doğrusu bu yargılama sonrası sert çıkışlarını sürdürmesi var. Asya'da Çin'in Tayvan'ın kuzeyinde uçuş yasak bölge ilan ettiği haberleri dün yansımıştı. Bu biraz bir denize roket düşecek güvenlik meselesi denildi. Almanya Dışişleri Bakanı bu arada Çin'i ziyaret ediyor. Macron ve von der Leyen'den sonra bölgede gerilim de yüksek. Gafçı Alman Dışişleri Bakanı ne yapacak, hep beraber göreceğiz aslında. Şimdi Türkiye'yi yakından ilgilendiren, yakın çevresinde Suriye konusunda çok önemli gelişmeler var. Bugün biraz buna yakından bakacağım. Suudi Arabistan'ı Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdat ziyaret etti. Başladı ziyareti. Ortak bildiride Amerika ve Türkiye'ye çağrılar var. Suudi Arabistan Suriye'yi Arap Birliği'ne geri döndürmeye çalışıyor. Enteresan bir resim oluştu aslında bu çatışmanın başındaki rolü düşünülürse. Şimdi Amerika Arap ülkelerini yaptırım sopasıyla tehdit ederken Suudi Arabistan kulis yapıyor. Yarın da 9 ülke toplanacak Suudi Arabistan'da. Öncesinde Suriye Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Gerçekten çok dikkat çekici gelişmeler var. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor çünkü Türkiye'nin de Mayıs başında Dışişleri Bakanları toplantısının olacağı yolunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması vardı. Bugün bu konuya bakacağız. Konuğum Suriye'de sahada görev yapmış gazeteci yazar Musa Özurlu olacak. Arap medyasını yakından takip ediyor kendisi. Artık tabii tam da Türkiye'deki seçimlerden sonra 19 Mayıs'ta Arap Birliği zirvesi olacak. Nefesler tutulmuş vaziyette. Yıllardır bu savaş, Suriye halkı çok çekti bu savaştan. Şimdi enteresan biçimde düşman olarak algıladıkları Suudi Arabistan normalleşmenin yolunu açabilecek mi sorusu var. Musa Özurlu'ya soracağız. Neler tartışılıyor, neler konuşuluyor Arap medyasında, son durum nedir diye. Ben de size diğer gündem maddelerini, dünyada ne olup bittiğini anlatmaya çalışacağım. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu karasal yayın frekanslarından bizi takip edebilirsiniz. Onun dışında Sputnik web sitesi, cep telefonu uygulaması. Burada kulaklığı tıklarsanız rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar Telegram hesabı en kolay yol. Çünkü arkadaşlarım kaydı yüklüyorlar. Gün içerisinde kaçırırsanız canlı yayını, daha sonra dünyada neler olmuş, neler bitmiş diyorsanız dinleyebilirsiniz. Telegram üzerinden tek yapmanız gereken Radyo Sputnik'e katılmak efendim. Diyelim başlayalım Eksene.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi Bahmut cephesinde çatışmaların devam ettiğini Ukrayna'nın doğusunda, Donbas'ta belirtelim. Batı mahallelerinden çekildikleri, binaları havaya uçurdukları haberleri var. Ayrıca ilçe yönetim binası yakınlarından videolar da var. Wagner müzisyenler grubu buralara ulaşmış gözüküyor. Dün sosyal medyaya ben çok emin olamamıştım, bir görüntü yansımıştı, bir kafa kesme görüntüsü. Ukraynalı bir askerin kafası olduğu söyleniyordu. Bu konuda Rusya Federal Savcılığı materyalleri incelemeye almış. Çok ağır cezası var Rusya'da bu tarz şeylerin, ama tabii ki bu incelemenin sonucuna bakacağız. Ben de haberi mutlaka görürsem aktarmaya çalışacağım. Bild muhabiri, Almanya'nın Bild gazetesinin muhabiri Bahmut Artemos cephesine gitmiş ve birçok asker Ukrayna tarafında ne için savaştığını bilmiyor temalı bir haber yapmış. Durum vahim. Neden burada tutunmaya devam ettiklerini sorguladıklarını, Rusların yavaş yavaş emin adımlarla Rusya ve Donbas'taki daha doğrusu ortaklarının bu çatışmayı kazandığını dile getirmiş. Tabii Zelenski ısrarla Kırım'a kadar gideceğiz diyor, ama Kırım'da referandumun sonucu da belli. 2014 darbesinden sonra Kırımlıların Ukrayna'yı beklediklerini, doğrusu ben bölgeyi bir parça bilen birisi olarak hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla Zelenski böyle düşünmüyor tabii ki. Şimdi burada tabii karşı saldırı, Pentagon sızıntıları, bir haftadır herkes bunu konuşuyor. Bir hafta 10 gündür. Amerikan tarihinde var bunun benzerleri. WikiLeaks yazışmaları Amerika'nın resmi belgeleriydi. Zaten yalanlanmasının bir faydası yoktu. Yalnız burada tabii bir kısım şüphe yaratacak bilgiler var. Bir kısım açık kaynak gibi gözüküyor. Ne kadar doğru, ne kadar oyun, onu bilmiyoruz, ama Batı medyası Ukrayna ordusunun mühimmat durumu ve hazırlık durumunun çok da parlak olmadığını da bu belgelerden, gerek yok ben aktarıyordum aslında size haberleri, ama bu belgelerden de çıkınca birdenbire Batı medyası bu karşı saldırı, baharda bekleniyordu Ukrayna karşı saldırısı, Kırım'a kadar gidecekleri, bunun ertelendiğini yazıyor. Ama bu arada tabii Amerikalı yetkililerin bu sızıntılar Ukrayna ordusunun pek de başarılı olamayacağı, yani küçük mütevazi kazanımlar elde edebileceği gibi değerlendirmelerinde Ukrayna yönetimi görmüş oluyor bu durumda. Eğer bir oyun yoksa buna da bozulmuşlar. Ve tabii ki 5 kat daha fazla kayıpları olduğunu yazmış. Fox News aktarıyor bunu da. Amerikan hükümeti 124 bin ila 131 bin arasında Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını hesaplıyormuş. Böyle tablolarda çıktı. Tabii Ukrayna Başbakanı F-15 ve F-16 savaş uçakları talep ediyor. Amerika'yı kendisi ziyaret ediyor anladığım kadarıyla. Lloyd Austin'le, Pentagon şefiyle konuşmuş durumda. Ama bu Pentagon sızıntıları meseleleri de kaynamaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı Amerika'da soruşturma açmıştı. Sızıntının kaynağına dair Amerikan medyasında pek çok söylenti dolaşıyor. 28 Şubat'la 1 Mart tarihlerine ait olduğu belirtiliyor. Üzerlerinde damga filan da var. Açık kaynak analizlerine dayanarak, bunlar tabii ilk başta Discord sohbet platformu, oyun oynuyor anladığım kadarıyla gençler, orada belirmiş. Minecraft dünya haritası adlı bir sunucuda 4 Mart'ta, daha sonra tabii ki yayılıyor bu. Hatta bu yüzden Biden yönetimi sosyal medya ve sohbet izlemelerini genişletecekmiş bizim belgeler düşerse diye gelen haberler bu yönde. CNN'de bu ve Washington Post'ta yazıyor aslında bunu. CNN doğrulayamamış ama sızıntının kaynağı bir askeri üste çalışan birisi demiş. Bu böyle artık gençler kendi aralarında asker ama asker olunca bunu yapmaması lazım tabii ama OG takma adını kullanan birisi bu belgeleri yani bir kısmı bu arada üretilmiş de olabilir diye de şart düşüyorlar. Paylaştı deniliyor. Velhasıl böyle efendim durum. Belgelerden NATO özel kuvvetlerinin Ukrayna'da çarpıştığını bir kez daha görüyoruz. Zaten Rusya bunların kanıtlarını da açıklamıştı daha önce. Gönüllüler adı altında bir kısmı üniforma değiştirerek aslında çatışmada yer alıyorlar. Böyle bir çerçeve var. Şimdi sahada başka askeri durumla ilgili Güney Kore Amerikan hükümetiyle mermi stokları nedeniyle ödünç verme anlaşması yapacak diye bir iddia ortaya atıldı. Gerçekten bu enteresan. Güney Kore'nin bir gazetesi Dong A Ilbo yazmış bunu. Nasıl olacak onu tam anlayamadım ama 500 bin top mermisi ödünç verilmesini içeren bir anlaşma diyor. İlginç durumlar çıkıyor bu Ukrayna çatışmasından gerçekten. Polonya'nın başbakanı ise o da Amerika'yı Anniston kentindeki Abrams tanklarının üretim merkezini ziyaret etmiş ve seyreltilmiş uranyumlu mermileri biz üretmek istiyoruz demiş. Seyreltilmiş uranyumlu mermi dediğimiz şey radyasyon yayan bir şey. Gerçekten tehlikeli hem insan sağlığına hem doğaya. Yugoslavya'da bunu çok iyi biliyorlar. Irak'ta aynı şekilde biliyorlar. Maalesef bu dünyaya ay canım seyreltilmiş uranyumlu mermi ne olacak canım şeklinde sunuluyor. Bu arada Seymour Hersh, Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci, artık ana akım medyadan çok oldu yazıp çizdikleri araştırmacı gazeteci yüzünden ihraç edileli, kendi blogunda yazıyor, Substack platformu daha doğrusu. O da şimdi Amerika'da üst düzey istihbarat yetkilileri derin gırtlaklara dayanarak Zelenski yönetiminin ABD tarafından dizel yakıt ve gaz alımı için tahsis ettiği 400 milyon doları zimmetine geçirdiğini güzel güzel anlatmış. Kaynaklarının kendisine söylediklerini belirtmiş. Bunlar Amerikalı istihbarat analistlerinin tahminine göre geçen yılki zimmete geçirilen miktar, fonların tutarı 400 milyon dolar. Tabii burada indirimli yakıt da Rusya'dan bir şekilde alınıyor. Tuhaf bir durum tabii. Bir kısım Amerikalılar da bu işin içerisinde, sadece Zelenski ve üst düzeyi değil tabii ki. Burada tabii kara borsaya düşmüş silah satma ağı da kurdukları anlaşılıyormuş. Seymour Hersh'ün yazdığına göre komisyon alıyorlar, paravan şirketler kuruyorlar diyor. Hatta Ocak ayında CIA Başkanı William Burns'un gidip Zelenski'nin kulağını çektiği ve ne yaptığınızı biliyoruz dediği de aktarılıyor. Tabii yani bu olaydan birkaç 10 gün sonra yanılmıyorsam Ukrayna yönetiminde bir takım koltuklardan olanlar olmuştu. Zelenski görevden almıştı ama bu işlerin devam ettiği düşünülüyor Amerikalı yetkililer tarafından Seymour Hersh'ün haberine göre. Evet, şimdi başka ne var? Rusya taşınabilir hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermeyin. Çok tehlikeli. Bakın sağa sola dağılıyor, Orta Doğu'ya, oraya buraya gidiyor. Sizin kendi polis teşkilatlarınız bile böyle şeyler söylüyorlar diye açıklama yapmış durumda. Yani tabii ne işe yarayacak onu bilmiyoruz. Rusya'da enflasyon %4 çıktı, daha da düşecek deniliyor. Ama Merkez Bankası Başkanı %7,5, bakın Türkiye ile kıyaslayamıyoruz bile, %7,5 olan faiz oranında bir tık yükseltmeleri gerekeceğini söylemiş. Piyasa kontrolü IMF Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın Vovan ve Lexus Rus şakacılara Poroshenko zannedip yaptığı açıklamalarda Nabulina için, yani Rusya Merkez Bankası Başkanı için çok başarılı dediğini işitmiştik, videoyu ben dinlemiştim. Efendim Rusya'da 12 Nisan Yuri Gagarin vesilesiyle uzaya çıkan ilk insan vesilesiyle kozmonot günü, kozmonotluk günü olarak kutlanıyor. Putin işte uzay sanayi ile ilgili açıklamalar yapmış. Savunma görevleri de dahil uzayın keşfi için çalışmaları gerektiğini söylemiş. Uzay istasyonu uluslararası Rusya çalışmaları 2028'e kadar uzatma kararı almış. Pek çok alanda Ruslarla ilgili ne varsa her yerden. Yani biz Amerikan işgallerini de gördük. Hiç Amerikalılara böyle muamele yapıldığını görmedik ama Rusya'ya öyle olmuyor. Neyse, bu açıklama yapılmış. Bir de Rusya kendi Starlink'ini, tırnak içerisinde söylüyorum, yani uydu, yörüngedeki uydu sistemleri, biliyorsunuz Elon Musk'ın, bunu 2025'te olimpik yörüngeye fırlatacakmış. Bu da teknik bir şey tabii, savunma alanında da kullanılacak bir şey. Bunun dışında Ermenistan ilginç bir resim çiziyor. Aslında Paşinyan yönetimi tabii renkli bir devrimle başa geldiğini hatırlayalım. Paşinyan'ın Ermenistan'da NATO tatbikatına katılacak Ermenistan. Fakat öncesinde üyesi olduğu kolektif güvenlik örgütü tatbikatına katılmayı reddetmişti. Dolayısıyla Rusya değerli bir müttefik olarak gördüğünü belirterek izahat istemiş Paşinyan yönetiminden efendim. Böyle bir Ermenistan'ı Kafkasya'dan böyle bir not da aktarmış olayım. Dmitri Peskov Rusya Kremlin sözcüsü Ukrayna'da Dmitri Kuleba Dışişleri Bakanı bir açıklama yapıyor. Karadeniz'in askerden arındırılması ama NATO'nun iç denizine dönüştürülmesi gerektiğini söylemiş. Enteresan bir açıklama. Hem askerden arındırmak hem de NATO iç denizi nasıl olabilir diye insan hakikaten düşünüyor. Dmitri Peskov da öyle demiş. Demiş ki yani nasıl yani, ikisi birbirine tezat. NATO ve silahsızlandırma birbirini ortadan kaldıran kavramlar demiş. Ama öte yandan eklemiş, Karadeniz asla NATO denizi olmayacak demiş. Herhalde Rusya var oldukça olmayacak diye düşünüyor. Burası ortak bir deniz. Tabii bunu söylüyor ama Karadeniz bizimdir anlamında söylemiyor. Diyor ki burası ortak bir deniz. Tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olarak kalmalı. Dahası bu bölünmez bir güvenlik. Yani birimiz öbürümüze saldırırsak olmuyor. Siz Ukrayna'dan bize saldırmaya kalktınız, bakın ne oldu demeye getirmiş 2014 meydan darbesi ve sonrasındaki süreç. Efendim, tahıl anlaşması Türkiye için çok önemli. Diplomatik bir kazanım olarak da bütün dünya açısından da görülüyordu ama 60 gün uzatıldı. 18 Mayıs'ta sona erecek. Rusya'dan tekrar açıklama gelmiş. Bu bir paket. Biz de BM ile anlaşma yaptık. Paketin Rusya kısmı, Rus tahılı ve gübresi uygulanmıyor. Bir tek Ukrayna uygulanıyor. Olmaz. O zaman uzatılmaz. Bunun için Roselhozbank'ın tekrardan SWIFT sistemine geri alınması, tarım makineleri, yedek parçaları tedariki, sigortalanma sorunlarını yani yaptırım konusuna girer her şey bunlara geri dönülmesi gerekiyor. Ayrıca Rus şirketlerinin yabancı varlıkları ve hesapları üstünde blokajı da kaldıracaksınız tarımla uğraşanların, yani yoksa ne anlamı kalır demeye getirmişler. Ama bu ne kadar mümkün olacak hep beraber göreceğiz. Zelenski, bu arada Ukrayna lideri, Dünya Bankası ve IMF grubunun Ukrayna'ya destek toplantılarından birinde Rusya'nın varlıklarına el koyun diye çıkışmış. Böyle iki cephe yoktur. Biz sahada sizin için çarpışıyoruz. Mali cephesi var bunun. Kabul edileceğine inanıyorum filan demiş ama Almanya'nın Die Welt gazetesi Avrupa Komisyonu'nun bu konudaki çalışmasını elde etmiş. Buna göre dondurulan Rusya varlıkları çatışma sonrası iade etmek gerekecek. Yani kapitalizmin en temel kanunu, mülkiyet hakları. Çünkü yani buna dokunsa, gerçi tabii Venezuela'ya yapılanlar, ABD yönetiminin paraya yapmak istediği pek çok ülkeye uygulanan yaptırımlar, altınlarına el konulması, diyeceksiniz ki o kapitalizm değil miydi? İşte böyle sıkıntılı bir durum çıkıyor. Amerikalılar yaptırım listesini genişletmişler Rusya'ya yönelik. Pek çok kişi, şahıs ve kuruluş var. Ama içlerinde en çok dikkat çeken tabii 19 ticari gemi, yatırım bankaları. Ayrıca Türkiye'den hangi şirketler olduğunu göremedim ama Türkiye, Ermenistan, Çin, Malta, Singapur, İspanya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan'dan şirketleri de dahil etmişler. Doğrudan şirketleri nokta atışıyla hedef seçiyorlar. O şirketler nasıl iş yapacaklar, nasıl çalışacaklar? Amerikalılar böyle dünyayı kendilerinden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar gördüğünüz gibi. Bu arada Twitter, Elon Musk, Batılıları çok kızdırdı biliyorsunuz. Batılılar hep özgür. Hep onlar doğru haberi verir. Mesela biz Irak Savaşı'ndaki savaş yalanları New York Times'ın saçtığı, bütün liberal solcu Britanya medyasından öyle yaladık yuttuk Saddam'ın kitle imha silahlarını. Sonra hepsi yalan çıktı ama olsun. Hepsi hükümet söylemiş, yazmışlar fakat onlar özgürler. Elon Musk da biraz eşitlikçi davranayım derken BBC'yi aktarmıştım size. Amerika'nın kamu radyosu, halk radyosu deniliyor. Onun da hesabına etiket koymuş devlete bağlı medya diye. Kamu radyosu adı üstünde. Onlar da çok alınmışlar. Nasıl yani bize böyle etiket koyarsınız? Bizim alakamız yok. Nasıl alakanız yok? Kamu radyosu, halk radyosu zaten Hatta zavallı Elon Musk bir de pazarlık yapmış. Yani biz size daha şey yapalım, kamu tarafından finanse edilen, hani Çinlilere, Ruslara yapmadıklarını onlara, yani biliyorsunuz çünkü şeyler ayrıcalıklılar. Yok demişler, biz artık tweet atmayacağız. Yani ne diyeyim bilmiyorum artık. Efendim, Amerikan bütçesi Mart ayında 378 milyar dolarcık açık vermiş. Toplam bütçe açığı 1.1 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Stratejik petrol rezervleri 1983'ten bu yana ilk kez en düşük seviyede. Geçen hafta 1.6 milyon varil azalmış. 369.6 milyon varile düşmüş 1983 seviyeleri. Bu arada FED tutanaklarını da yayınladılar. Amerikan ekonomisi için hafif bir resesyon öngörüyor yetkililer. Tabii Açık Para Komitesi'nin bunlar toplantıları. Politika faizi de sürekli yükseltildi. Son 16 yılın en yükseği 4.75-5 aralığı. Biraz da aralarında konuşmuşlar artık, biraz hani bu faiz artışları durdursak mı filan gibisinden. Tabii bankacılık, banka iflasları Amerika'da olmuştu. Avrupa'ya sıçramıştı. Credit Suisse sıçramıştı. Fakat Hazine Bakanı diyor ki yani bizim durumumuz o kadar kötü değil. Bir de Dünya Bankası için de reform yapalım çağrısı yapmış. Küresel zorluklar var, çatışmalar var, iklim değişikliği var diye. Yakasını Dünya Bankası'na kaptıran ülkeler ne yapsın diye bir soru sormak lazım tabii. Efendim, Amerika'da Trump. Tabii Trump'ı yargılamaya başladılar. Açıkçası biraz gücü artmış gibi gözüküyor. Henüz tam anketler çıkmadı ya da ben görmedim ama Trump konuşuyor habire. Örneğin Pentagon sızıntılarıyla ilgili Amerikan tarihindeki en utanç verici olay gibi açıklama yapmış en son. Avukatı Michael Cohen yüzünden, ki kendisi yargılanıp hapis cezası da almıştı, hapiste yatmıştı. Ona dava açmış, 500 milyon dolarlık tazminat davası. Çünkü tabii avukatı müvekkil gizliliğini ihlal etmesi var. Sırlarını ifşa etmek var. Bir de yalan uyduruyor diyor Trump. Bilmiyorum bu dava ne olacak, hakikaten tuhaf bir durum. Joe Biden ise Amerika'yı bıraktı. Kuzey İrlanda'yı ziyaret ediyor. Böyle biraz Amerika'da İrlandalı damarı vardır biliyorsunuz. Joe Biden'da da var o damar. Ama tabii karşılama biraz tuhaf olmuş. Rishi Sunak, Britanya'nın Hindistan asıllı başbakanı karşılamış. Yalnız Biden, Rishi Sunak'a videosu da var, izledim ben, çok komik. Böyle ittiriyor kenara hemen, yani şöyle kısacık bir şeyden sonra ittiriyor kenara ve derhal Kral 3. Charles'ın temsilcisini selamlıyor. Heyetine de ona öncelik veriyor. Herkes tabii biraz dalga geçmiş, acaba Biden Rishi Sunak'la Kral 3. Charles'ın temsilcisini karıştırdı mı diye böyle enteresan bir resim çıkmış. Belfast'ta otelde tabii Rishi Sunak'la buluşmuşlar. Daha çok dinlenmeye gittim diyor ama Kuzey İrlanda'da henüz yani son dönemde biraz bir kargaşa var. Hükümet kurulamıyor. Hayırlı Cuma anlaşması biraz tıkanmış gibi bir resim var filan. Herhalde onlara da bakacaktır. Efendim, Asya'da dün aktarmıştım size. Çin'in Tayvan'ın kuzey hattı, yani ana karayla arasındaki bölgede uçuşa yasak bölge ilan ettiği haberleri düşmüştü. Çin'in Deniz Güvenlik İdaresi buraya roket düşme, enkazı düşme olasılığı var demiş. O yüzden gemi trafiğini yasaklayacağını duyurmuş. Tabii bir alarm hali var Tayvan'da da, Japonya'da zaten. Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yine bir füze denemesi yapmış, balistik füze denemesi yapmış. Japonlar yine bir şeyler. Ama asıl tabii Çin'e Almanya Başbakanı, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ziyareti başlıyor. Uçtu ya da inmek üzere belki. Tam da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ursula von der Leyen dönüşü feci olmuştu. Çin'e biraz laf sokunca Çinliler kendisini normal yolcu salonundan pasaport ve bagaj kontrolüyle, VIP'den değil, postalamışlardı. Çok merak ediyorum Baerbock'la ilgili neler yaşanacak diye. Pek çok açıklama var tabii. Bir stratejik diyalog toplantısına gidiyor Almanya Dışişleri Bakanı. Hatta Joseph Borrell, Avrupa bahçıvanı, dünyanın geri kalanı jungle, Avrupa bahçe diyen dış politika, savaş bakanı, dış politika şefi biliyorsunuz. O Covid-19'a yakalanmıştı. O gidemedi Baerbock'la ve Baerbock'un gündeminde de insan hakları teması çok önemli. Biliyorsunuz sürekli olarak bunun üzerinden bütün değerler işliyor. Yani duruma göre tabii ki her zaman işlemeyebiliyor çünkü bazen çıkarlar var. Bu konularda mesajlar verecekmiş kendisi. Eyvah eyvah diyorum. Yani herhalde Ukrayna Savaşı ile ilgili de mesajlar verecektir. Tayvan, Ukrayna, yani bilmiyorum. Bakalım neler gelecek malzeme olarak. Onu acaba yolcu uçağıyla değil de başka bir uçakla geri gönderirler mi Çinler diye espri yaptım ama kendisi gaflarıyla da tanınıyor. Rusya'yla savaşta izlemişti, sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı geri alıp yanlış anlaşıldı, özür dileriz falan tarzı açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Bir de tabii meşhur 360 derece değişirse Putin diye. Bizde de olmuştu biliyorsunuz, dereceleri karıştırma meselesi, öyle bir gafı da olmuştu. Evet, bu arada Rusya, İran, Çin, Pakistan Dışişleri Bakanları da Afganistan'a komşu ülkeler toplantısı konferansı için Semerkant'talar. Aktarmıştım ben size. Türk dış politikasında İsrailli mevkidaşı Cohen'le görüşmüş Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Bu önemli çünkü Mescid-i Aksa'da İsrail en son Ramazan bayramı ve hamursuz bayramları üst üste çakışıyor. Yani Hristiyan, Yahudi, Müslüman bayramları ve Mescid-i Aksa'da bu Ramazan vesilesiyle sürekli orada kalan insanlara baskınlar yapması ortalığı germişti İsrail'de. Dolayısıyla İsrail hükümeti de bir noktadan sonra, zaten içeride de yargı reformuna isyan hali var, bu bayramdan sonraya kadar baskın yapılmayacağını, eğer saldırı olmazsa yanıt verilmeyeceğini falan duyurmuştu. Çavuşoğlu memnun kalmış İsrail hükümetinin, Netanyahu hükümetinin bu kararından. Bunu da iletmiş. Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkı yapmaya da hazır olduğunu dile getirmiş vaziyette. Tabii Türk dış politikası için en dikkat çekici mesele 14 Mayıs seçimlerine de giderken Suriye, Moskova'nın arabuluculuğunda İran'ın da katılmasıyla dörtlü görüşme. Savunma Bakanları 28 Aralık'ta görüştüler ilk defa. Kaç sene sonra, 11 sene sonra. Şimdi Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi lazım ama bir türlü oraya gelinemiyor, bir türlü uydurulamıyor. Şimdi tabii bu konuda hazırlıkların aktif şekilde devam ettiği, Çavuşoğlu Mayıs başı demişti. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü de açıklama yapmış. Hazırlıklar aktif şekilde devam ediyor demiş efendim. Bakalım ne olacak buradan, ne çıkacak. Ama tabii daha hızlı davranan birisi var, o da Suudi Arabistan. Arkadaşlarım bir 2-3 dakika sonra konuğum Musa Özurlu'nu bağlayacaklar. Suudi Arabistan, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü için kolları sıvamış durumda. Yarın 9 Arap ülkesiyle artık Suriye'nin tecridine son vermeliyiz temalı bir toplantı düzenlenecek Suudi Arabistan'da. Mısır, Irak, Ürdün, Körfez İşbirliği Konseyi'nden ülkeler Cidde'de buluşacaklar. Göreceğiz ne çıkacak. 19 Mayıs'ta Arap Birliği zirvesi var ve Suudi Arabistan'da bugün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'ı ağırladı. Ve bu ağırlama sonucunda dikkat çekici bir de bildiri ortaya çıkmış vaziyette. Önemli bu, Suudi basın ajansı duyurmuş, sığınmacıların dönüşü, insani yardım ihtiyacına vurgu yapılıyor. Aynı zamanda konsolosluk hizmetleri, yani diplomatik misyonlar ve uçuşlar yeniden başlayacak. Arap milletinin meselelerine hizmet eden şekilde, Suriyelilerin formüle ettiği şekilde bir davet oldu diyorlar. Aynı zamanda Suriye'nin birliği, istikrarı, Arap kimliği ve toprak bütünlüğü vurgulanıyor bu bildiride. Bunu koruyan bir siyasi çözüm vurgulanıyor. Bunları da ele almışlar. Ve Türkiye ve ABD'ye de mesaj var. Yani Suriye topraklarında bulunan iki hükümetin izni olmadan bulunan iki yabancı güç, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri. Tabii Arap Baharı falan onlar geçti gitti. Radikal İslamcı tehdide dönüştü IŞİD'a. Şimdi burada deniliyor ki güvenliği arttırmak, terörün her biçimi ve örgütleriyle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele. Son dönemde Suriye hakkında iddialar ortaya atılıyor ve Suriye'yi yakından tanıyanlar bunlarla hiçbir olayın ilgisi olmadığını dile getiriyorlar. Silahlı milislerin varlığı, bakınız bu önemli. Suriye'nin iç işlerine dış müdahaleyi isim olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri anılmıyor. Ama dış müdahaleyi sona erdirmek için Suriye devlet kurumlarının toprakları üzerindeki kontrollerini genişletmeleri için desteklenmesi gerektiği. Suudi Arabistan'ın açık tavrını yansıtıyor bu. Suriye'nin Arap çevresine dönüşü ve doğal rolünü yeniden kazanması, bu da Arap Birliği meselesini içeriyor. Şimdi tabii bu arada Amerikalılar da boş durmuyorlar. Wall Street Journal'da bir haber var ki ben okuyunca oh maşallah dedim. Çok bozulmuşlar Suudi Arabistan'ın böyle davranmasına ve derhal bundan rahatsız, işte Katar var, Fas var, o var, bu var, bunlar istemezler. Suudi Veliaht Prensi'nin itibarı iki paralık olacak falan, kandıramayacak Arapları Suriye için tarzında bir haber, işte intikamın gelmesi lazım demeye getirmiş. Esad onları bunları yaptı. Esad Suriye'ye başka neler, kimler neler yaptı tabii ki. Bir de Suriyelilere sormak lazım. Ama şimdi Mısır, son dönemde Suriye-Mısır diplomasisi hızlanmıştı. Mısır'ın da buna itiraz ettiği gibi bir vurgu var Dışişleri Bakanı'na atfen Wall Street Journal'ın haberinde. Tunus tabii bu arada büyükelçiliğini açıyor. 11 yıl sonra karar çıkmış durumda. Ve asıl şimdi Musa Özurlu'ya dönüp soracağım. Amerika'nın da Arap müttefiklerine, bir takım Amerikalı güvenlik yetkililerinin, dışişleri yetkililerinin, diplomatların fısıltıları var. Biz tutumumuzu değiştirmedik. Gerçek bir siyasi çözüm ilerlemesi olmadan normalleşme olmaz. Yaptırımlar yerinde kalacak. Yani siz bizim yaptırımları delmeye kalkarsanız Suriye halkına yardım etmek için siz de hedefimiz olacaksınız diyor Amerika Birleşik Devletleri. Suriye Savaşı'nı bir türlü bitirmek istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Çok net olarak anlaşılıyor. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda Musa Özurlu var. Gazeteci yazar arkadaşım. Hoş geldin Musa yayınımıza.
Merhaba Ceyda Karan, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben tabii özet geçtim. Aslında pek çok detay da var. Evet. Ama çok acayip bir isim oluştu. Özellikle Çin diplomasisi aracılığıyla İran ve Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normale dönmesi, sadece diplomatik ilişkiler kurulmakla yetinilmemesi, ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, vize kolaylıkları, turizm şudur budur, hepsi için kolları sıvamışlar gibi bir manzara var. 10 Mart anlaşması ardından Dışişleri Bakanları buluştu. Fakat Amerikalılar çok bozuklar Suudi Arabistan'a, çünkü hemen arkasından bir de Suriye adımı geldi. Çok somut bir biçimde Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'nden daha barışçı bir güç olarak sahne aldı. Komik değil mi bu durum? Ne dersin Musa?
Ya Ceyda, gerçekten çok ilginç. Yani Muhammed Bin Selman'ın bu son dönemde yaptıkları hakikaten herkesi şaşırtıyor. Yani
evet.
Washington'ı da en başta hani herkesi şaşırtıyor.
Çok özür diliyorum. Çok özür dilerim. Lafını kestim ama dinleyicilerimiz için ben aktarmıştım. William Burns CIA başkanı gizlice, tabii sonra sızdı basına. Gafil avladınız bizi demiş Muhammed Bin Salman'a. Bu notu da hemen altını çizerek söyleyeyim. Buyur.
Ben evet. Bu ayrıntıyı bilmiyordum. Evet. Evet.
Tabii.
Şöyle bir şey Ceyda Karan. Şimdi önümde Suriye'den Suudi Arabistan'a kadar bir takım şeyler var. Gazeteler var. Hepsini açtım. Yani bu hani havayı anlatabilmek bakımından. Yani şöyle bir şey var, Orta Doğu'da hani bir yumuşama havası var. Hani Suudi Arabistan, İran vesaire. Ve tabii Arap ülkeleri dediğimiz zaman, Körfez İşbirliği dediğimiz zaman, İslam ülkeleri dediğimiz zaman, Suudi Arabistan'sız bir şeyin olabilmesi, bir adımın atılabilmesi çok da mümkün değil. Yani en büyük ülke sonuç itibariyle ve etkili. Ve şimdi Suudi Arabistan'ın böyle bir adım atıyor olması gerçekten bir herkes şaşırtmış durumda. İki, ama bu meselenin ne kadar artık ciddi ve somut olduğunu da gösteriyor. Yani son olarak Suudi Arabistan girdi sahneye. Daha öncesinde işte Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır vesaire.
Evet.
Bunlarla hani bir şey vardı. Fakat Suudi Arabistan'ın böyle bir şey yapmış olması gerçekten işin artık bittiğini gösteriyor. Şimdi mesela El Vatan gazetesi bugün çok önemli, yani manşete çekmiş bir kere hani Faysal Diktat'ın ziyaretini Cidde'ye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesi ve birkaç yerde kardeş devletler vurgusu yapmış. Yani Burada çok olumlu bir hava var. Ve Suudi Arabistan'ın tabii bu Suriye'deki artık bu sorunun çözümüyle ilgili olarak, ki hemen bütün haberlerde aslında Türkiye'nin varlığının olduğu yerlere işaret ediliyor. Yani Fırat'ın batısı gibi bir takım ifadeler kullanılıyor. Buralara dönük Suudi Arabistan'ın şeyini, bu konudaki stratejisini ortaya koymuş. Diğer taraftansa yine şeyle, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın bir görüşme yaptıklarını ve Suudi Arabistan'ın bu niyetini BM Suriye Özel Temsilcisi'ne de ilettiğini de vurguluyor. Hmm. Bu da önemli. Yani uluslararası anlamda Suudi Arabistan'ın böyle bir vurgu yapması. Şimdi diğer taraftansa örneğin tabii hani nelerden bahsediliyor? İşte bir takım ülkelerin bu normalleşmeye ve ardından tabii Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar işte alınması meselesi bugün dar kapsamlı bir toplantıda konuşulacak. İstişari bir görüşme olacak bu.
Ben Cuma görmüştüm. Yanlış mı görmüşüm? Pardon. Tamam.
Yok, okay. Pardon. Evet, pardon. Bir saniye. Bugünlerden Perşembe değil mi? Yarın tabii. Doğru. Tamam, yarın yapılacak.
Yanlış bilgi vermeyeyim.
Ben bugün Cuma diye şey yapmışım, o yüzden.
Şimdi, yok, Perşembe
yarın,
evet.
Bu yapılacak. Evet, doğru. Bugün Perşembe, yarın bu yapılacak. Ve de şöyle bir şey var, bu toplantıda aslında karar alınacak. Şimdi burada şu konuşuluyor, acaba Katar hala aynı pozisyonda mı? Mısır mesela Suriye'nin katılmasına karşı mı? Ki daha önce Cezayir'de yapılan toplantıya aslında Suriye'nin katılması bekleniyordu bundan birkaç ay önce.
Evet,
fakat Suriye
evet.
katılmadı. Orada işte aslında Mısır'ın bir itirazı söz konusuydu ama Mısır'ın itirazı Suriye'nin katılmasına değil, zamanlamayla ilgiliydi. Diğer yandan Mısır'ın tabii hani bir tarafta işte Amerika Birleşik Devletleri de var. Doğrudan aslında orada ön almak istemedi Mısır. Yani işi başka ülkelerin üstlenmesini istedi ki şu anda Suudi Arabistan bunu yapıyor zaten. Ama Mısır zaten hani geçtiğimiz günlerde Faysal El-Miktat'ın işte Kahire ziyareti ve daha sonrasında bayram sonrasında Esad'ın da gitmesi bekleniyor. Dolayısıyla ilişkilerde bir sorun yok Suriye ile Mısır arasında. Böyle bir şey. Şimdi burada Wall Street Journal'dan alıntı yapmış hangi gazete? Arabi El Cedid gazetesi. İşte bu Katar'ın gazetesi. Şimdi şöyle diyor, yani 5 ülke işte şeyin Suriye'nin tekrar şeye dönmesine, Arap Birliği'ne dönmesine itiraz ediyor. Ama burada kullandığı dil çok önemli. Esad rejimi ifadesini kullanıyor. Suriye ifadesini değil. Yani diğer mesela bazı haberlere baktığımız zaman tabii ki Suriye ifadesini görüyoruz ama burada bunu bu dili kullanmış olması Katar'ın gayri resmi olarak bir duruş içerisinde olduğunu gösteriyor. Fakat diğer yandan şöyle bir şey var. The Middle East Monitor'a bakıyorum. Mesela orada diyor ki Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari'ye dayanarak ifade ediyor. Diyor ki yani tamam biz şey yapacağız, hani istişari görüşmeler yapacağız. Şöyle bir durum var. Bizim şu ana kadar bir pozisyon değişikliğimiz yok Suriye'ye karşı. Fakat eğer Araplar arasında bir konsensüs oluşursa ve aynı zamanda sahada Suriye halkının hani istekleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olursa biz de tavrımızı değiştiririz. Ki aslında hani Middle East Online bunu şeye, Reuters'ın haberine dayandırıyor ve Reuters bunu daha açık yazmış. Diyor ki eğer şeyler Arap konsensüsü sağlanırsa Katar'da duruşunu değiştirir. Ama dikkat edecek olursak mesela ben bugün Katar basınına da baktım. Katar basınında hiç şey yok, yorum yok, haber yok. Yani köşelerde de hani bir yorum falan da yok. Fakat Katar'a bağlı işte mesela bu gazete, yani El Arabi El Cedid böyle yazmış. Diğer taraftan yine bir Katar'a bağlı bir gazetenin hani şeyi var. Yine Suriye ile ilgili olarak. Orada da şöyle bir şey var. Suriye Dışişleri Bakanı'nın işte Suudi Arabistan'da olduğu ve işte bir takım hani şeyleri, anlaşmazlıkları gidermek üzere olduğuna dair. Bu arada tabii Riyad'ın bunu Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'ne bildirdiğini de vurguluyor gazete. Ve sonrasında şöyle bir şey var. Burada tabii yine Esad'ın Dışişleri Bakanı gibi bahsediyor. Yani Suriye'nin Dışişleri Bakanı gibi. Dolayısıyla böyle yani bunu ortaya koymak gerekiyor. Esad'ın Dışişleri Bakanı işte Suudi Arabistan'da diye bir ifade var. Bu da zaten hani Katar'ın gayri resmi olarak tavrını koyuyor. Fakat yine de Katar'ın tavrını belirleyecek olan gerçekten de işte yapılacak istişareler ve eğer Suudi Arabistan bastırırsa Katar muhtemelen şey yapacak. Dönecek. Kaldı ki Türkiye de zaten Katar'la birlikte hareket ediyordu birçok konuda ve Türkiye'nin de artık ilişki geliştirmeye çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla Katar bunun dışında kalamaz. Yani bu rüzgarın dışında kalamaz Katar. Bu arada
evet.
Mısır basınına bakıyorum. Mısır basınında şöyle bir şey var. Suriye ve Suudi Arabistan hani bir şekilde işte konsoloslukların açılması, işte ulaşımın tekrar sağlanması yani hava ulaşımının tekrar sağlanması vesaire konusunda işte anlaşma yaptılar ve görüşüyorlar. Bunu olumlu görmüş. Ama bir haber daha var. Yine Ahram Online'da yine Mısır'ın en önemli gazetelerinden bir tanesi diyor evet. ki Semih Şükrü yine şeyde BM'nin yine Suriye özel temsilcisiyle bir telefon görüşmesi yaptı ve de özellikle Suriye'deki hani sorunun çözülebilmesi için Mısır'ın bütün desteğinin devam edeceğini ifade etti. Ha bu Mısır'ın işte çok olumlu yaklaştığını gösteriyor. Ama dediğim gibi hani o daha önceki itirazına rağmen Mısır zaten hani ilişkileri düzeltmeye başladı şeyle Suriye'de. Evet. Dolayısıyla bu Mısır'ın tavrını da göstermesi açısından önemli.
Şimdi... Evet. Ve şunu söyleyebilir miyim, sorabilir miyim? Yani daha aktaracaklarım var biliyorum ama 22 üyeli Arap Birliği ve bir ülkenin geri dönmesi için oy birliği gerekmiyor. Benim yanlış bilmiyorsam eğer oy çokluğu yeterli oluyor. Ama tabii bir mutabakat arzu ediliyor anladığım kadarıyla. Bu çünkü sömürgecilik dönemi sonrası bir Arap Birliği, Arapların Birliği için kurulmuş. Çok işlevsel olmasa bile diyelim hani bir anlamı da var. Bunu yani başka beklentiler olasılığı açısından soruyorum. Yani illa hepsi onay vermese de Suudi Arabistan'ın çıkıp artık Arap kardeşlerimiz geri döndü deme olasılığı var mı bakımından soruyorum. Merak ettim. Evet.
Ya şöyle Suudi Arabistan bu işe evet derse diğerleri de evet demek zorunda kalacak. Mesela şu da var hani Arap Birliği içerisinde aslında Arapların hani G7'si gibi görebileceğimiz bir şey var. Hani G20 falan demiyorum hani şey olarak hani özel olarak Körfez İşbirliği Konseyi var. Bunlar en zenginleri, en etkili olanları. Evet. Yani bunların bir birliği var ve bunlar mesela şimdi işte şey yapacaklar. Hani bir şekilde bu işte etkili olacaklar ve bunlar içerisinde de tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın en önde olduğunu belirtmek lazım. Yani Katar'da elbette hani önemsiz değil ama dediğim gibi de bu iki ülkenin dışında kalamaz Katar artık herhangi bir şekilde. Dolayısıyla Suudi Arabistan ne derse Arap Birliği'nde bu olacak. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Arabiya yani Suudi Arabistan'a bağlı medyada bir şeyin yine bir makale var. Abdülmunim Said diye birisinin yazmış olduğu. O da şunu söylüyor. Diyor ki yani Suriye çok büyük felaketlerle karşı karşıya kaldı. Arap işte baharı denilen o süreç hiçbir şekilde fayda getirmedi vesaire. Yani bunları çok geniş bir şekilde anlatmış. Yani gördük ki artık bu bir işe yaramıyor. Ve şunu da söylüyor diyor ki bu yeni bölgesel şey hareket içerisinde hani bu yeni işte bu olumlu hava içerisinde biz herhangi bir şekilde şunu gördük ki bir Arap ülkesi eğer kötü durumdaysa bu bütün Arap ülkelerini etkiliyor. Yani bunu mesela gördük ve de bunu düzeltiyoruz. Fakat tabii depreme de hani bir şey yapıyor. Yani Türkiye'deki depreme de değinerek şunu söylüyor. Deprem sonrasında hani Suriye başına gelen bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de deprem felaketini yaşadı. Ve yine aynı şekilde aslında bu çözümle ilgili olarak da yine Fırat'ın batısı ifadesini kullanıyor. Yani aslında yine Türkiye'ye bir gönderme söz konusu burada. Ama son olarak şunu söylüyor, benim dikkatimi çekti. Mesela diyor ki Arap gaz hattı. Yani budur mesela şeylerden bir tanesi, hani motive eden sebeplerden bir tanesi. Kimi? Suudi Arabistan'ın da diğerlerinin de. Bu Arap gaz hattı dediğimizde aslında nereden başlıyor? Mısır'dan başlıyor Ceyda.
Evet,
bak şimdi burada bağlantıyı çok ilginç bir şekilde oradan kurabiliriz. Yani Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmeye başlaması vesaire. Nereden başlıyor? Mısır'dan, Port Said'den başlıyor, Ariş'ten başlıyor. Sonrasında Körfez'e kadar iniyor. İsrail'e bir uzanan bir hat var ama İsrail'in sınırlarının dışından Ürdün'e geçip oradan Suriye'ye, oradan da iki tabii işte Banyas'a vesaireye hatta Lübnan'a geçen bir hat var. Ama nereye kadar uzanıyor? Kilis'e kadar uzanıyor. Ki hatırlayacaksın Ceyda, bu hat aslında Suriye'de daha sonra Arap Baharı başlamadan önce gündemdeydi zaten.
Evet, evet. Sonra savaşın bir sebebi olarak da gösterenler olmuş.
Savaşın bir sebebi olarak da gösterildi. Şimdi zannediyorum bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir takım haberler göreceğiz. Ha demek ki Türkiye ile Suriye Mısır arasındaki görüşme, keza işte Suudi Arabistan'la Suriye arasındaki görüşmeler, Mısır'la Suriye arasındaki görüşmeler, bunların her birisi aynı zamanda bu sebeple de elbette olan görüşmeler ve önümüzdeki günlerde belki de, çünkü bu hat doğrudan Mısır gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını hedefleyen bir hat. Dolayısıyla bugünlerde hele hani Ukrayna vesaire meselesini düşündüğümüz zaman evet bu kişinin bunu zikretmiş olması benim dikkatimi çekti. Yani El Arabiya'nın yazarlarından bir tanesi ki Suudi Arabistan medyası kendi yönetiminin dışında bir şey yazamaz. Dolayısıyla evet buna da dikkat etmek gerekiyor. Sonuç itibariyle çok olumlu bir hava söz konusu ve Suudi Arabistan bu işe artık onay verdikten sonra en fazla belki hani birkaç aylık istişari bir gecikme olabilir. Ama bunun artık hani geri döndürülemez bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.
Peki son soru buradan da çok fazla vakitte kalmadı, bir iki dakikam var ama bunun geri döndürülemez bir süreç olduğunu Amerikalılar da anlamış olsalar gerek. Tam sağ pres başlamış gibi gözüküyorlar çünkü hakikaten bir takım diplomatları, yetkilileri, Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili mesela bizim pozisyonumuz açık, Esad'la olmaz, normalleşmeyeceğiz, yani normalleşmeyeceğiz biz derken yaptırımlarımız yerli yerinde delemezsiniz. Yani Suriye halkı acı çekiyor, bize ne demeye, alt metin bu aslında. Araplar bu durumda tabii enteresan bir denklem çıkıyor. Amerikan sopası tehdidi. Zaten Suudi Arabistan kırmızı çizgileri çok aştı Çin ve Rusya ile birlikte. Suudi Arabistan'dan da bilemiyorum tabii yani ne olabilir ama tehlikeli değil mi? En azından hissiyat olarak sormuş olayım bunu.
Ceyda, evet çok ilginç, çok ilginç. Ben de onu merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Mesela yani Muhammed Bin Selman acaba ne oldu da bu kadar cesaretli davranıyor? Bunu ben de çözmeye çalışıyorum. Herhalde
yok, o belli. O belli Musa. Yani sonuç itibariyle 2015'te başa geldi. Amerika turuna çıktı. Obama Amerikası, Hollywood yıldızları karşıladı. El üstünde tutuldu. Büyük modernleştirici, mutlak monarşinin veliaht prensi olarak. Sonra birdenbire Cemal Kaşıkçı davası, hop her şey uçtu. Parya ilan edildi. Başına gelmedik kalmadı adamın sonuç itibariyle baktı. Katar'la kriz, Suriye savaşını kaybetti. Lübnan başbakanını devirmeye, biraz sanki deneyimlerini biriktirmiş gibi geliyor bana. Bilemiyorum yani, ama. Ama tabii evet, ama tabii Amerikalılar burada gafil avlanmaları, William Burns'un deyimiyle gerçekten çok enteresan. Acaba ne gelecek başına bakalım diye insan düşünmeden edemiyor.
Gerçekten çok ilginç zamanlar yaşıyoruz. Yani
etkili olabilir mi? Şunu sorayım, yani fazla vaktim kalmadı ama yani diğer Arap ülkeleri üzerinde Amerikan etkisi bakımından sen ne dersin?
Ben çok etkili olacaklarını düşünmüyorum. Yani olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri de Amerika'ya rağmen aslında birkaç senedir Suriye ile ilişkilerini devam ettiriyor. Bu sadece Suudi Arabistan'da yeni başlamış bir şey değil Ceyda. Mısır da aynı şekilde Suriye ile ilişkilerini düzeltiyor. Dolayısıyla bütün bunların önünde Amerikalıların herhangi bir engel teşkil edebileceklerini düşünmüyorum.
Okey. Peki, çok teşekkür ediyorum Musa. Beraber göreceğiz ama en azından Arapların nasıl baktığını ve bu hat bağlantısı da gerçekten çok ilginçti. O detayı ben görmemiştim Arap medyasına bakamadığım için. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Kolay gelsin, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim.
Evet, Suriye'nin hakikaten bölünüp parçalanması, topraklarında yabancı güçler olması, Amerikan esinli demokrasi taşıyıcılığı diyeceğim ama nasıl olacak, İslam, ılımlı İslam üzerinden pek de demokrasi taşınmıyor açıkçası. Ya da hangi demokrasi diye belki sormak lazım. Gerçekten Suriye dünyanın dört bir yanından cihatçıların doluştuğu, IŞİD vakasının yaşandığı bir kabusa dönüştü. Ona rağmen ayakta durdular. Sağlam bir devlet yapısı olduğu anlaşılıyor. Tabii ki müttefikleri de Rusya Federasyonu 2015 Eylül sonunda devreye girdi. 2012-13 gibi İran yardıma koştu. O gün bugündür İkinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun süren bir çalışma yani. Gerçekten ne olacak merakla bekliyorum ben de bu Mayıs ayına kadarki süreci. Evet, Musa Özurlu'dan hem Arapların nasıl baktığını aldık, hem enteresan değinmeleri oldu, önemli aktarımlar yaptı, ufkumuzu açtı. Çok teşekkür ediyoruz tekrar ona. Yarın haftanın son gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.